Ayrım 23.
Halkı canından bezdiriyorsunuz, bilin. Şu senin Podyolkov kim be o? Bir başçavuş, benim rütbemde biri. Neler görüyoruz ya Rabbi? Gregor isteksiz isteksiz tartıştı. Babasının tutumunun ne olacağını evvelden biliyordu. Şimdi duruma yeni bir unsur da katılmıştı. Çernetsov'un ölümünü, tutsak edilen subayların yargılanmadan kılıçtan geçirilmesini bir türlü unutamıyor, affedemiyordu. Atlar hasır çatmalı kızağı kolayca sürdüler. Gregor'un eğerli atı arkada yedeğe alınmıştı. Yol boyunca çok iyi bildiği tanıdık köyler, çatılar görünmeye başladı. Köye varana kadar Gregor son olayları düşündü. Bölük pörçük, amaçsız. Hiç değilse gelecekten birkaç çizgi bulup çıkarmaya çalıştı. Ne yapsa evde bir güzel dinlenmekten başka şey düşünemiyordu. Dönünce biraz dinlenirim diye içinden omuz silkti. Yaram iyileşir, ondan sonra da göreceğiz bakalım, zaman gösterir. Getirdiği bezginlikle savaş onu kırmış, çökertmişti. Bütün o nefret dolu, anlamsız dünyaya sırtını çevirmek istiyordu. Gerisinde her şey birbirine dolanık, çelişmeliydi. Doğru yolu bulup çıkarmak da o denli güç. Toprak ayağının altında batak çamuru gibi sarsılıyor, yol önünde bir dolu çatala ayrılıyordu. Doğrusunu seçtiğine de güveni yoktu. Bolşeviklere kaymış, başkalarını da sürüklemişti peşinden. Sonra duralamış, hevesi sönmüştü. Belki de her şeye rağmen İzvalin haklı. Kime güvensin insan? Ama yakında tırmıkları bahara hazır etme, söğütten yalakları örme zamanı gelecekti. Toprak kardan arınıp kuruyacak, işe kaşınan ellerinin altında saban sapının canlı bir şey gibi sarsılıp attığını duyarak bozkıra çıkacaktı. Taze otun, sabahın kardığı ıslak toprağın tatlı kokusunu duyacaktı. Bunları düşündüğü zaman, o zaman yüreği bağrında sımsıcak oluveriyordu. Bir an önce davar avlusunu temizlemek, samanı kaldırıp savurmak, yoncanın ayrık otunun pörsük kokusunu, ağır tezek kokusunu ciğerlerine çekmek için yerinde duramıyordu. İçi içine sığmıyordu. Barış ve sükun istiyordu. Bozkırı süzen, atlara babasının sırtına bakan hırçın gözleri tutuk bir sevinci özetiyordu ona. Yarı yarıya unuttuğu, eski hayatını hatırlatıyordu ona her şey. Babasının gocuğundan saçılan koyun postu kokusu, tımar edilmemiş atların içten görünüşü, avluda çığıran bir horoz. Burada bu inzivada hayat bir baş döndürücü, zengin, tatlı hayattı. Ertesi gün akşama doğru Tatarsk'a vardılar. Gregor tepenin üstünden dona doğru baktı. Sazlardan kürklenmiş kenarlarıyla ters akıntılar, pörsümüş kavak. Fakat geçit eski yerinde değildi. Köy bildiği çiftlik kümeleri, kilise, alan. Gözleri kendi evine takılınca kan başına saldırdı. Anılarla dop dolu bir sel geldi üzerine kapandı. Avluda kuyu başı havaya kalkık duran söğüt sırığıyla sanki onu çağırıyordu. Panteleimon etrafına bakınarak sordu. Gözlerin dolmadı mı? Gregor duygularını saklamaya çalışmadan evet dedi. Hem de nasıl? Evi başkadır insanın. İhtiyar kendinden memnun içini çekti. Kızağı köyün ortasına doğru sürdü. Atlar bayırı indiler. Kızak tümsekten tümseye zıplayarak kaydı gitti. Gregor babasının niyetini anlamıştı. Yine de sordu. Ne diye köyün içinden geçiyorsun? Kendi yoluna sapsana. Panteleimon ona dönüp göz kırptı. Bıyık altından gülümsedi. Oğullarımı savaşa er gönderdim. Orada dövüşe dövüşe subay oldular. Oğlumu köyün içinden geçirmeyeyim mi yani? Görsünler, kıskansınlar. Yüreğime bir iyi geliyor ki oğul. Ana yola varınca hayvanlara seslendi. Kızaktan yana sarkıp böğürlerine kırbacı indirdi. Eve yaklaştıklarını sezen hayvanlar taze bir güçle hızla koşturdular. Sanki 140 kilometre yolu aşıp gelen onlar değildi. Yoldan geçen kazaklar eğilip onları selamladılar. Avlularda pencerelerde kadınlar avuçlarını gözlerine siper edip onlara baktılar. Yolun dört bucağına gıdak gıdak tavuklar saçıldı. Her şey yolunda gidiyordu. Alanı geçtiler. Gregor'un atı, Mokov'un parmaklarına bağlanmış bir başka ata yandan göz atıp horuldadı. Başını yükseltti. Köyün sonuna yaklaşmışlardı. Astakovların evinin damı göründü. İlk yol ağzında bir kaza oldu. Yoldan geçen bir yavru domuz birden şapşallaştı. Atların ayakları altında kaldı. Bağırıp durdu orada. Kırılan belini doğrultmaya savaştı. Panteleimon kırbacı domuzun sırtına sallayıp haykırdı. Şeytan alsın canını, e mi? Ne var ki Afonka Ozerov'un dul karısı Anyutka'nın da o domuz. Asabi ağzı bozuk bir karı. Avludan dışarı fırladı. Öyle lanetler savurdu ki Panteleimon dizginlere asılıp yerinde döndü. Kes sesini şapşal karı diye bağırdı. Ne haykırıyorsun öyle? Sıska domuzunun parasını öderiz, ne yapalım? Ulan pis herif, şeytan, sıska sensin topal köpek. Atamana haber vereyim de görsen diye haykırıyordu kadın. Ellerini kollarını sallayarak. Zavallı bir dul kadının domuzunu ezmek neymiş, gösteririm ben sana. Panteleimon'un burasına geldi. Kudurmuş gibi hırladı. Pis ağız. Lanet Türk diye karşılığı yapıştırdı kadın. Ulan kancık karı, seni kaç şeytan doğurdu ha? Yüz mü ne? Panteleimon sesini yükseltti. Anyutka Ozerova atışmakta kimseden geri kalmazdı ki. Gavur, orospu zamparası, hırsız, tırmığı çalan kim? Saksan gibi vıraklayıp duruyordu. Kırbacı indirdin mi şimdi kaltak karı, kapat ağzını. O zaman Anyutka'nın ağzından bir kötü laf çıktı. Hayatında çok görmüş, çok işitmiş bir adam olan Panteleimon utancından kıpkırmızı oldu. Bütün vücudundan terler boşandı. Hadi sür baba, ne diye durdun sanki? Kalabalığın toplanmaya başladığını gören Gregor kızgın kızgın söylendi. İhtiyar Melekov'la namusu dul Ozerova arasında gidip gelen bedava iltifatları dinlemeye gelenler gitgide artıyordu. Ulan ne dil var be karıda, bir çift dizgin gibi mübarek. Panteleimon çaresiz dişlerinin arasından hırladı. Anyutka'yı da ezmek ister gibi kırbacı indirdi atların sırtına. Dönemece vardıklarında ihtiyatlı ihtiyatlı geriye baktı. Amma da lanet okuyor şeytan karı. Şiş şiş de patlayayım şişko kancık. Kederli kederli bağırıyordu şimdi. Domuzla beraber onu da ezip geçmeliydik. Kancık, o dilinle adamın etini kemiğinden sıyırır atar be. Kendi evlerinin mavi kepenkleri hızla üzerlerine geldi. Piotra başı açık, mintanı kemersiz, avlunun kapısını açıyordu. Bir beyaz başörtüsü ışıldadı. Kara gözleri parıldaya parıldaya Dunya basamaklardan uçtu geldi. Piotra kardeşini öperken gözlerinin içine bakıyordu. İyi misin? Yaralandım. Nerede? Glubokaya'nın orada. Başka işin yoktu sanki. Çoktan gelecektin eve. Gregor'un elini hararetle dostça sıktı. Sonra Dunya'ya devretti onu. Gregor kardeşinin olgunlaşmış omuzlarından kucakladı. Dudaklarından gözlerinden öptü. Bir adım geri atarak şaşkın şaşkın söylendi. Hay Allah! Dunya, şeytan kendisi gelse tanımazdı seni yahu. Bak ne güzel bir kız olmuşsun. Ben de sandım da çirkin olacaksın. Abi, abi sakın ha! Dunya abisinin atmaya kalktığı çimdiği savuşturdu. Tıpkı Gregor gibi beyaz dişli beyaz dişli gülümseyip koştu gitti. İliniçka çocukları kucağına almış getiriyordu. Natalya önden koştu. Şaşılacak kadar gelişmiş, güzelleşmişti. Sımsıkı taranmış, arkada topuz yapılmış kara saçları, sevinçle kızaran yüzünü iyi gösteriyordu. Gregor'a yapıştı. Dudaklarını yanaklarına, bıyıklarına sürttü birkaç kere. Oğlunu İliniçka'nın kollarından kapıp kocasına uzattı. ''Bak, oğluna bak!'' diye bağırdı mutlu bir gülümsemeyle. ''Bırak da ben biraz oğlumu göreyim!'' diye İliniçka onu iteledi. Kaba eliyle Gregor'un başını aşağı çekti. Alnından öptü. Heyecandan ve sevinçten ağlaya ağlaya yüzünü okşuyordu. ''Kızın da burada!'' Grişka, bak alsana. Natalya kızı Gregor'un koluna yerleştirince Gregor birden sıkıldı. Kime bakacağını şaşırdı. Natalya'ya mı, anasına mı, çocuklarına mı? Huysuz gözlü, çatık kaşlı küçük oğlan tıpkı Melekov kalıbından çıkmaydı. Uzun, kısık çukurlardan bakan kara, biraz kasvetli gözler. Gözlerinin azdan patlak, mavi mavi görünen akı, yaygın kaşlar, esmer deri. Minnacık kirli yumruğunu ağzına soktu inatla. Yılmadan baktı babasına. Gregor kızının bir şala sarılı yüzünde yalnız küçücük, dikkatle bakan siyah gözlerini görebildi. İkisini de kucaklayıp basamaklara doğru ilerledi. Birden bacağına bir acı saplandı. "Al şunları Natalya," dedi kırık bir gülüşle, sıkılgan. "Merdiveni çıkamayacağım yoksa." Darya mutfağın ortasında ayakta durmuş, saçını düzeltiyordu. Şen adımlarla gülümseyerek Gregor'a doğru yürüdü. Gülen gözlerini kapadı, ılık dudaklarını onun dudaklarına bastırdı. "Tütün tadı var ağzında." Kaşlarının ince yaylarını kaldırıp şakacı şakacı baktı yüzüne. "Dur bir daha bakayım sana, canım oğlum benim." Gregor gülümsedi. Yanağını anasının omzuna dayayınca yüreği sızladı birden. Avluda Panteleimon al tepeli takkesi, al kuşağıyla kızağın çevresinde topal aksak dönüyor, atların koşumlarını çözüyordu. Pietro, Gregor'un atını ahıra, eğerini eve götürmüştü bile. Kızaktan bir teneke parafin çıkaran Dunya'ya bir şey söylüyordu. Gregor gocuğunu kaputunu çıkardı. Yatağın ayak ucuna astı. Saçını taradı. Bir peykeye oturup oğlunu yanına çağırdı. "Gel bana Mişa." "Niçin ha? Tanımıyor musun beni?" Hala yumruğu ağzında çocuk yan yan geldi ona doğru. Masanın yanına durdu. Anası ocağın yanından sevgiyle gururla ona bakıyordu. Eğildi. Kızının kulağına bir şey fısıldadı hafifçe. İtti onu öne. "Hadi, hadi." Gregor ikisini birden toparlayıp dizlerine oturttu. "Ulan tanımadınız mı beni man kafalar? Polya, babanı tanımadın mı?" "Sen bizim babamız değilsin," dedi oğlan. Kız kardeşi de yanında olunca daha bir güvenlik gelmişti üstüne. "Kimim öyleyse?" "Sen başka bir kazaksın." "Değil mi ya?" Gregor yüksek sesle güldü. "Nerede öyleyse senin baban?" Kız sert bir sesle, "Burada yok, orduda babamız," dedi. İkisinin daha canlısıydı. "Doğru çocuklar, gösterin şuna. Bunca yıl yoktu ortalarda, şimdi geldi, istiyor ki herkes tanısın onu." İdiniçka yapmacık bir sertlikle söze karışıp Gregor'a gülümsedi. "Karın bile yakında bırakacak seni, bir başkasını aramaya başlamıştık." Gregor, "Nedir bu? Eh Natalya," diye şakayla karısına döndü. Genç kadın kızardı. Kızardı ama sıkılganlığını yendi. Yerinden kalktı, gitti onun yanına oturdu. Gözlerinden taşan uçsuz bucaksız bir mutlulukla içti onu bitirdi. Sıcak kaba eliyle kocasının kuru, esmer kolunu okşadı. "Darya, sofrayı kur," dedi o sırada İliniçka. "Darya, kendi karısı var ya," dedi. Güldü. Şen adımlarıyla ocağa yöneldi. İnce, zarif endamından hiçbir şey kaybetmemişti. Leylak rengi yün çorapları biçimli bacaklarını sımsıkı sarıyordu. Pabuçları sanki ayağına yapılmıştı. Ahududu rengi, farfaralı etekliği hep danteldi. İşlemeli önlüğü de bembeyaz. Gregor gözlerini karısına çevirdi. Bir değişiklik vardı Natalya'da. Kocasını karşılamak için süslenmişti. Bilekleri dar, dantel kollu mavi saten gömleği endamını ortaya koyuyor, yumuşak, büyük memelerinin üstünden akıp aşağı iniyordu. Kenarları dolu dolu, kıvrımlı, işlemeli mavi etekliği belini sıkmıştı. Gregor karısının biçimli bacaklarına, sıkı karnına, besili bir kısrağı andıran geniş arkasına baktı, düşündü. Bin kadının arasından bulur çıkarır insan Kazak kadınını. Her şeyini gösterir, bir giyinir. İster bak, ister bakma. Ama köylü karıları ne önü bellidir ne arkası. Çuval giymiş dersin sırtına. İliniçka oğlunun bakışını yakaladı. "Gör işte, biz Kazaklar arasında subay karıları nasıl giyiniyor?" diye böbürlendi. "Şehir karılarından hiç de aşağı kalmazlar." "Nasıl konuşuyorsun böyle ana?" Darya onun sözünü kesti. "Şehir karıları arasında ne oluruz biz? Küpemin biri de kırık, ikisi birden neydi ki zaten?" diye bitirdi sözünü acı acı. Gregor kolunu karısının geniş sırtına doladı. İlk defa olarak düşündü. Güzel kadın besbelli. Kime sorarsan sor, bensiz ne yaptı acaba? Kazaklar peşinden koşmuştur. Belki o da onlardan birinin peşinden koşmuştur hani. Bu beklenmedik düşünceyle birden yüreği hızla çarpmaya başladı. Araştıran gözlerle karısının hıyar sürünmüş, taze, parlak, pespembe yüzüne baktı. Bu dikkatli bakışın altında kızardı Natalya, fısıldadı. ''Ne diye bakıyorsun bana öyle? Beni gördüğüne sevindin mi?''
''Tabii, tabii.''
Tatsız düşünceyi kafasından kovdu ama bir an karısına karşı içinde belli belirsiz, bilinçsiz bir düşmanlık uyandı. Pantaleon öksüre öksüre içeri girdi. İkonun önünde haç çıkardı. Cırlak sesiyle bağırdı. ''Eh hadi sağ olasınız inşallah bir kere daha.''
''Çok şükür, çok şükür. Dondun mu? Seni bekliyorduk, çorba sıpsıcak.''
İliniçka kaşıkları şakırdatarak oradan oraya koşturuyordu. Pantaleon boynundaki kırmızı peşkiri çözdü. Gocuğunu çıkardı. Sakalından, bıyıklarından sarkan buz parçalarını silkti. Gregor'un yanına oturup konuşmaya başladı.
''Dondum, bittim. Köyden gelirken üşümediydik. Anyutka Ozerova'nın domuzunu ezdik. Nasıl da koştu geldi kancık karı. Demediğini bırakmadı. Gösteririm sana. Şu bu. Yok efendim. Bir tırmık çaldın. Hangi cenabet tırmıktır sözünü ettiği şeytan bilir.''
Anyutka'nın ona yakıştırdığı lakapların hepsini saydı. Yalnız orospu zamparasını es geçti. Gregor gülerek masaya oturdu. Pantaleon oğlunun gözünde kendini haklı çıkarmak için hiddetli hiddetli söyleniyordu. ''Kırbacın tadını tattıracaktım onu orada ya, Gregor yanımda diye yapmadım. Başka zaman olaydı.''
Piotra kapıyı açtı. Darya içeri girdi. Genç, güzelim bir buzağıyı kuşağından çekiştirip içeri aldı.
''Büyük perhiz öncesi kaymaklı çörek yeriz artık.'' diye bağırdı Piotra. Geriden tekmeyi indirdiği gibi buzağıyı neşeyle içeri iteledi. Yemekten sonra Gregor sırt çantasını açtı. Getirdiği hediyeleri dağıttı. ''Bu sana anam.'' dedi. İliniçka'ya ılıcık bir şal getirmişti. İliniçka alnını karıştırdı. Genç bir kız gibi kızarıp bozararak şalı aldı, omuzlarına sardı. Aynanın karşısında kendini o kadar çok beğendi ki sonunda Pantaleon bile sinirlendi.
''Ulan moruk karı, aynanın karşısına geçmiş şuna bak, ha!''
''Bu da sana baba,'' dedi Gregor bir acele. Önü yüksek, kırmızı şeritli, yepyeni bir kazak takkesini kağıdından çıkarıp uzattı.
''Allah senden razı olsun, tam da bir yeni takkeye ihtiyacım vardı.'' Bu yıl dükkanda hiç bulamadık. Eskisiyle kiliseye gitmeyi hiç canım çekmiyordu. Korkuluğa layıktı o benim eskisi. Yine de giydim.
Kızgın bir sesle söylenip duruyordu. Sanki oğlunun getirdiği hediyeyi birisi elinden çekip alacaktı. Aynaya gidip bakmak istedi. İliniçka'nın gözüne gözü deyince birden yüz geri etti. Aksak ayak semaverin başına yollandı. Takkeyi orada denedi. Tepesini şöyle kıyakça bir yana kaykılttı. İliniçka döndü ona. ''Ne yapıyorsun orada aptal herif?'' diye tersledi. Pantaleon hemen cevabı yapıştırdı.
''Tanrım, ne aptal şeysin sen de be kadın. Bu ayna mı bu semaver?''
Gregor karısına bir boy eteklik yün kumaş verdi. Çocuklarının payına yarım kilo ballı çörek düştü. Dayanın hediyesi gümüş küpeler. Dunya'nınki gömleklik bezdi. Piotra'ya da cigara ve tütün getirmişti. Kadınlar hediyeleri aldılar, çeneleri açıldı. Pantaleon mutfağın içinde kurum sata sata paşa gibi dolaşıyordu. ''Hiç böyle hasta alayı kaza gördünüz mü ömrünüzde?'' Nişan da almıştır. İmparatorluk resmi geçidinde birinci mükafatı kazanmıştır. Bir eğer bütün takımıyla birlikte, o benim işte. Piotra buğday sarısı bıyıklarını ısırarak babasına baktı. Gregor gülümsedi. Erkekler cigaralarını yaktılar. Pantaleon telaşla pencereye bir göz attı. ''Hısım akraba damlamadan Piotra'ya anlat bakalım neler oluyor orada?'' Gregor elini salladı. ''Dövüşüyorlar.'' ''Bolşevikler neredeler şimdi?'' diye Piotra hemencecik sordu, yerine iyice bir yerleşirken. ''Üç yandan birden geliyorlar. Tikoretskaya'dan, Taganrog'dan, Voronez'den.''
''Peki şu senin ihtilal komitesi ne düşünüyor bu iş hakkında? Niye bırakıyorlar topraklarımıza girsinler? Hristonya ile Ivan Alekseyeviç geçen de geldiler, bir sürü hikaye anlattılar burada. İnanmıyorum dediklerine, dedikleri gibi değil işler.'' İhtilal komitesinin elinden bir şey gelmiyor ki. Kazaklar köylerine, evlerine dönüyorlar. Komite ondan mı şuralara dayanıyor? Tabii ondan. Piotr sustu, cigarasını tüttürdü. Sonra doğruca kardeşinin yüzüne baktı. Peki sen hangi yandansın?
Ben bir şura hükümeti kurulsun istiyorum.
Enayi. Pantelimon barut gibi patladı. Piotr, sen anlat şuna.
Piotr gülümseyerek kardeşinin omzuna bir şaplak indirdi.
Acemi at gibi ateşli baksana, dedi. Kimin sözünü dinler ki baba?
Gregor kızmaya başlamıştı.
Bana bir şeyler söylemenize lüzum yok, ben kör değilim. Cepheden dönenler ne diyorlar köyde?
Bize ne cepheden dönenlerden? O Hristonya alığını tanımadın mı daha? Neden, ne anlar ki o herif?
Millet şaşkın, nereye dönsün bilemiyor.
Piotr bıyığını ısırdı.
Bekle daha, olanlar ilkbaharda olacak, görürsün. Çıngar o zaman kopacak. Cephede hep bolşeviklik oynadık ya, artık aklımızı başımıza toplamanın zamanıdır. Kimsenin malında gözümüz yok, bizimkine de dokunmayın ama. Buraya gelen eli uzunlara kazaklar böyle demeli. Kamenskaya'da pis bir iş dönüyor. Bolşeviklerle dost oldular, onların düzenini kuracaklar.
Babası da, Gregor sen şu işi bir daha düşünsene, dedi.
Aptal değilsin, şunu anlaman gerek. Kazak doğdun, kazak öleceksin. Bir alay Rus köylüsü gelsin, bizi yönetsin istemiyoruz biz. Hem biliyor musun, şimdi göçmenler ne diyorlar? Topraklar aramızda hep eşit olarak pay edilmeliymiş. Ne dersin buna?
Yıllardan beri Don'da yaşayan göçmenlere toprak vereceğiz.
Bir karış bile alamazlar. Pantelimon, Gregor'un şahin burnu altında parmaklarını şaklattı. Dışarıda basamaklarda adım sesleri duyuldu. Anikushka, Hristonya ve Ivan Tomilin içeri girdiler. Tomilin'in kafasında tavşan derisinden uzun bir külah vardı.
''Merhaba Gregor'' dedi Hristonya. Sonra kükredi.
''Pantelimon Prokofievich oğlunun gurbetten dönüşünü kutlayacak mıyız?''
O bağırınca ocağın yanında uyuklayan buzağı birden telaşlanıp ayaklandı. Güçsüz bacakları üzerinde sendeleyerek akik taşını andıran gözlerini yeni gelenlere dikti. Korkudan bir güzel ıslattı yeri. Dunya hayvanın başına tokadı indirdi. Gölcüğü sildi. Altına kirli bir kap uzattı.
''Ürküttün hayvanı borazan herif!''
İliniçka kızgın kızgın söylendi.
Gregor kazaklarla el sıkıştı. İskemle uzattı. Çok geçmeden köyün öte ucundan başka kazaklar geldiler. Hem konuştular hem o kadar çok cigara içtiler ki lamba pıtırdamaya, buzağı da öksürmeye başladı.
''Ateş bassın tümünüzü emi!'' diye İliniçka laneti bastı sonunda. Gece yarısı hepsini kapı dışarı etti. ''Çıkın avluya baca gibi tütün. Hadi dışarı, dışarı. Gregor daha yol yorgunluğunu çıkarmadı çocukcağız. Hadi dışarı diyorum.''